15. Yeni Dahiliye Nazırı Zati Bey'in yıldızı parladıkça, Zaptiye Nazırı Selim Paşa'nın ikbali sönmeye yüz tuttu. O hala padişahın sadık bendesi, hala padişah düşmanlarının kafasını eski şiddetiyle eziyor da, padişahtan ne iltifat görüyor ne de şişman, kırmızı atlas keseler eline sıkıştırılıyor. Konağın deptebesi maaşla idame edilemezdi. O ecdattan kalma han, hamam, dükkan ne kalmışsa birer birer satıyor, evin masraflarını kısıyordu. Zaptiye nazırı sıfatıyla onun için başka yerden para edinmek hala kolaydı. Fakat onun da kendine mahsus bir namus ölçüsü vardı. İhsan-ı şahane meşruydu. Çünkü devlet demek padişah demekti. O liyakatli bendesini dilediği gibi mükafatlandırırdı. Rüşvet bir hıyanetti. Milletin cebinden çalınırdı. Ona bu aralık rüşvet teklif edenler ömürlerinin sonuna kadar nadim oldular. Bu sıkıntılı günlerinde paşa milletler gibi hükümdarların da hafızaları kısa olduğunu anladı. Vazife diye padişaha bir çoban köpeği gibi hizmette devam etti. Fakat çok dertliydi. Kendini unutmak için her akşam Sabiha Hanım'ın odasına gidiyor, en çok Rabia'nın huzuruyla eğleniyor, onun sinekli bakkal dedikodusunu dinliyordu. Bu akşam kalın kaşlarını kaldırdı. Azıcık müstehsiz dedi ki, ''Sen artık dükkandan çekilsen nasıl olur abla?'' ''Olamaz. Tevfik'in hiç alışverişle alakası yok. Rakım mal almaya, müşteriye mal götürmeye mecbur olduğu zaman dükkana kim bakacak? Tevfik hepinizi geçindirecek kadar kazanıyor.'' ''Doğru. Fakat bir elinden giriyor, bir elinden çıkıyor. Hem benim çekildiğimi neden istiyorsunuz Paşa Efendi?'' Selim Paşa için için güldü. ''Ne söylesin?'' Büyüdüğünü, güzelleştiğini, mahalle delikanlıları için bir tehlike olduğunu nasıl söylesin? Gerçi bu kıza bu da söylenebilirdi. Onun kalın sesinde, dik kafasında yetişmiş bir erkeğin muvazenesi, kudreti vardı. Paşanın konakta görmeye alıştığı, mütemadiyen cinsiyetini teşhir eden, cinsiyetini istismar etmeye uğraşan kadınlardan o ne kadar başkaydı. Onun gözü de, gönlü de okşayan bir sevimliliği vardı. Düzgünsüz, allıksız, rastıksız, sürmesiz. Sıkı örülmüş saçların kendine göre bir zarafeti var. Erkek çocuk gibi dar kalçaları, omuzların, göğsün, göze batmayan belirsiz yuvarlaklığı, bunlar hep ona vahşi bir gül fidanı cazibesini veriyordu. Paşa sakalını karıştırdı. Biraz mütereddit, ''Dükkana bazen ipsiz sapsızlar da gelir. Bu civarda sen yaşta, sen yüzde bir kadının bakkallık etmesi doğru değil.'' dedi. ''Annem de genç yaşında bakkallık etmiş. Zarafat bacı Aksaray'da dolma satıyor. O ihtiyar ve Arap. Beyazıt avlusunda tesbih satan kadın hem genç hem de benden beyaz.'' Sabiha Hanım atıldı. ''Aman paşa, Rabia'nın başa çıkamayacağı ipsizin sapsızın ben alnını karışlarım.'' Rabia gülerek iki gün evvel geçen Sabit Bey ağabey macerasını anlattı. Bu hanımefendiyi pek eğlendirdi. Fakat paşa gene kaşlarını çattı. İçinde merhamet, takdir, isyan hep birbirine karışmıştı. Onu dini ve cinsiyeti kadınları himaye etmeye mecbur ediyordu. El kadar bir kızın bir erkek mesuliyeti alması içine dokunuyordu. Senin başında adam akıllı bir erkek lazım. İmama varıncaya kadar seni himaye etmek onların borcu. Dükkana it, çakal dalınca baban nerede? Biraz durduktan sonra gülümsedi ve devam etti. Neyse, artık sinekli bakkalda Sabit Bey ağabey takımı artık uslu oturur. Fakat ne olsa ev bark olmanın zamanı geliyor. Rabia'nın burnunun üstü kırışarak güldü. Sanki ben bunu düşünmüyor muyum? Fakat benim gibi sıska, çalı süpürgesi kılıklı kızı kim alır? Tevfik evlenirse sen görürsün. İşte o olmaz. Pembe teyzenin niyeti bozuk. Fakat babama göz atarsa gözünü oyacağımı dobra dobra söyledim. Artık Tevfik'e yanık yanık bakmıyor. Sabiha Hanım esnedi. ''Aman paşa, sen de herkesi evlendirmek istiyorsun. Rabia kocaya varırsa beni akşamları kime eğlendirecek?'' Bu mükaleme Rabia'yı derin düşündürdü. Demek onun büyümesinden etrafı haberdardı. Ve bu büyüyüşüne karşı Muhittin'in hassasiyetini gösteren vakalar artmaya başladı. Rabia'nın artık konser haline devam eden musiki dersleri Hilmi'nin odasında Tevfik'in boş olduğu perşembe akşamına tesadüf ediyordu. Hilmi ve arkadaşları Alaturka müziğe alışmış gibiydiler. Peregrini dağılmadan onlara piyano çalardı. O çalarken Rabia mutlak piyanoya dayanır dinlerdi. Piyaniste onu orada görmek, odanın herhangi eşyasını görmek kadar tabii geliyordu. Bu akşam gözleri adeta görmeden Rabia'ya bakarken birdenbire 4 sene evvel piyanoya ancak yetişen başın şimdi piyanonun üstünden odayı seyrettiğinin farkına vardı. Ve beklemediği bir hakikat keşfetmiş gibi helecanlandı. Parmakları kaldı. Piyanistin gözlerindeki tahavvülü gören Rabia'nın yanakları da nadide bir eski şarap rengini aldı. Uzun kirpikleri parlak gözlerinin üstüne indi. Büyüdüğünü, kadın olduğunu, Peregrini'nin birdenbire keşfettiğini anlamış, Adem'in cennet bahçesinde kendini ilk çıplak gördüğü zaman duyduğu acayip hicabı duymuştu. Aralarında yıllar süren sade ve gayri şahsi rabıta, ilk defa yüreklerine çarpıntı olan bir bağ oluvermişti. Piyanist ellerini dizlerinin üstüne koydu. İçinde kirli ayaklarla mabede giren adamın günah hissi hasıl oluvermişti. Gözleriyle Vehbi dedeyi aradı. Arkasında ayakta buldu. ''Bizim çocuk artistin ne kadar büyümüş olduğuna dikkat ettim de biraz şaşırdım.'' dedi. Rabia'nın büyümesi hepsinin zihnini dolduran bir mesele olduğunu bu vaka ortaya çıkardı. Hilmi mahzun ve her zamankinden daha peltek, ''Rabia ablanın aramızda olmayacağı günü düşünmek bile istemiyorum. Ne fena adetlerimiz var.'' Cüce Rakım Rabia'nın eteğine yapışmış, ''Herhalde benden kaçamaz, ben amcasıyım.'' diyordu. Rakım'ın sevincinden zaferinin arkasındaki mana, cücelik, ucubelik, Rabia'nın içine dokunmuştu. Rakım'ın omzunu dalgın dalgın okşadı. Bu akşam Rabia, büyümenin hayatı karıştıran, güçleştiren cephesini düşünüyordu. Bu kadar alıştığı ve sevdiği muhitten ayrılmak biraz güçtü. Fakat neden sıkılıyordu? Kardeş gibi sevdiği Hilmi'yi Sabiha Hanım'ın odasına görecekti. Vehbi dededen kaçmak mevzu bahis değildi. Ondan kaçan hemen hiç kadın yoktu. Şevki ile Galip'in mevcudiyetleriyle yoklukları onca müsavi. O halde sesi dünyaya meydan okur gibi yükseldi. Kaç göç zenginler için. Ben fukara bir esnaf parçasıyım. Dükkanda, camide dünyanın erkeğini görüyorum. Niçin Hilmi Bey'in dostlarından kaçacakmışım diyordu. Tevfik derin bir nefes aldı. Kızın erkekten kaçması ona bir karar almak vazifesini yükletiyordu. Halbuki onu bir şeye karar vermek kadar üzen bir şey yoktu. Esasen şimdiye kadar kendi ihtiyarıyla hiçbir karar almamıştı. Kız varsın, istediği zaman erkekten kaçsın. Bu akşamdan sonra bir zaman Rabia'nın zihni Peregrini ile çok meşgul oldu. Senelerden beri ona alışmış, bağlanmıştı. O, ötekilerden bambaşka, daha pek canlı bir insandı. Çirkin yüzünün yıldırım süratiyle değişmesi, siyah gözlerinin insanın yüzünü delip kafasının içine bakması, simasındaki karışık çizgilerin sükundan en ateşli heyecana geçmesi. Bunlar hep ona mahsus şeylerdi. Fakat Rabia en çok onun ellerini hissederdi. Kendi başına ayrı hayatları olan iki mahluk gibi. Sert, buruşuk, küt parmaklı iki el. Onların korkunç bir sırları varmış gibi Rabia onlardan hem ürker hem de onların hareketi yüreğine ekseri çarpıntı verirdi. Zihni hep bunlarla meşgul olduğu o günlerde Sabiha Hanım'ı şaşırtan bir sual sordu. ''Hanımefendi, bir Müslüman kızı bir Hristiyanla evlense ne olur?'' ''Ne tuhaf Suhal kızım. Bir şey olmaz. Çünkü kimse nikahlarını kıymaz. Çünkü şeriat bırakmaz. Fakat şeriatı dinlemeseler, evlenseler, mahalleli ikisini de taşa tutar. Fakat Hristiyan karısı alan Müslüman erkek yok mu?'' ''Erkekler başka. O kadarını bilemedin mi?''